11. Perol.
Bu akşam trenle gidecek kişiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci perol.
Haziran 1962. Yer Sirkeci. Birazdan hareket edecek trenin camından sarkanlardan biri abim. Yanında kollarını açmış olansa ablam. Biri 26, diğeri 20 yaşındaydı. Hayallerini gerçekleştirmek üzere Almanya'ya gidiyorlardı. Birkaç yıl çalışıp döneceklerini sanıyorlardı ama olmadı. Abim ömrünü orada geçirdi. Hiçbir zaman Türkiye'ye geri dönemedi. Şimdi Hamburg Müslüman mezarlığında uyuyor. Ablamsa geri döndü. Amansız hastalığa yakalandı. O da şimdi İstanbul'da anasının koynunda uyuyor. Allah ikisine de rahmet eylesin. Gültöre, Diaspora Türk. Sene 1978, Rotterdam tren garı çalışanları. Üç arkadaş Umud'a yolculuk edip, geride eşlerini ve çocuklarını bırakıp Gurbetel'e gitmişler. Birçokları gibi 3-5 sene çalışıp, para kazanıp geri döneceklermiş ama nereden bilecekler ki Rotterdam'a 30 senelerini vereceklerini. Ülkelerine kesin dönüşleri ancak emekli olmalarından sonra mümkün oldu. Dedem döndüğünde eşiyle 11 sene yan yana yaşayabildi ve 1999'da eşini kaybetti. Koca bir ömür evli kaldılar ama diz dize ancak 11 sene birlikte yaşayabildiler. Tabii yılda 20 günlük tatillerdeki yakınlıklarını saymazsak. Onlar da bir koşturmacayla geçerdi. Memleketin işi gücü, ekin, arpa, buğday, kamyon şoförlüğü derken su gibi akıp giderdi o 20 gün. Şu an hala yaşıyor dedem, 79 yaşında ve bıraksalar 5 dakika durmaz o çok sevdiği Rotterdam'ına kavuşmak için koşturur gider. Dağıstan Kozanlı. Ben de çok bekledim. Annemin, babamın koca bir sene içinde bir aylığına gelmelerini bekleyip durdum. Sonra bir gün yalnızca annemle kardeşim çıka geldi. Babam yanlarında yoktu. 9 yaşındaydım. Baban kaza yaptı dediler. Babamla 9 yılda 9 hatıramız yokken kala kaldık bir başımıza. Şimdi kendi çocuklarıma babalık yapıyorum. Her boş vaktimi mutlaka onlara ayırarak. Özkan Polat. ...1970 yılında çıraklık eğitimi almak için Türkiye'den Almanya'ya 60 madenci çırağı gelmiş. Bir yıl sonra 16 kişi daha gelince sayıları 76 olmuş. Yaşları 15-16 civarında olan çıraklar Türkiye'nin değişik illerinden gelerek Duisburg'daki bir işçi yurduna yerleşmişler. Ve yıllarca sürecek kader arkadaşlıkları başlamış. Aradan geçen onca zamana rağmen hala bugün bile birbirlerinden kopmamışlar. Onlardan biri olan Çanakkaleli Ali Onat, o zamanlar bir hatıra defteri tutmuş ve yıllar öncesinden arkadaşlarına duygularını yazdırmış. İşte o defterden bazı bölümler. Merhaba, ne iyi olurdu değil mi? Şayet hayat denilen yaşantı sürekli olsaydı. Belki hatıraya lüzum bile kalmazdı. Hatta ihtiyarlar mazileriyle, gençler gelecekleriyle avunmazlardı. Gelip geçici şu yalancı dünyada bir arkadaşıma en küçük bir yardımım olabildiyse bugüne dek, dünyanın en mutlu, en bahtiyar insanı benimdir. Arkadaşlığı anlayana, sıcaklığını, içtenliğini takdir edene ne mutlu. Ali Onat, Repelen, 1 Ağustos 1973. Ben Erzurumluyum. Sene 1970'te Almanya'ya talebe olarak başvurdum, kabul edildi. Erzurum İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda seçilen 10 kişinin evraklarını büyük bir zarfa koydular. Zarfı İstanbul'a götürüp teslim edecek biri aranıyordu. Benimle birlikte 10 arkadaşa içinizde en akıllı, en gözü açık kim bakalım diye sordular. Baktılar, baktılar, en akıllı diye beni seçtiler. İstanbul'a geldiğimizde emanet olan zarfı gidip yerine teslim ettim. Sonrasında imtihanlar, muayeneler başladı. Her şey tamam. Kan vermeye gittiğimde pasaportumu çaldırdığımı anladım. Dünya başıma yıkıldı. Gitmeye 3 günüm kalmıştı. Bir tanıdığımın sayesinde acilen yeniden Erzurum'a döndüm. Bizi gönderen kurumun şefine çıkıp ben İstanbul'da pasaportumu çaldırdım dedim. O da bana bakıp biz en akıllı diye seni seçtik, sen pasaportunu kaybettiysen öbürleri inşallah kendilerini kaybetmemişlerdir dedi. Kısa sürede pasaportumu yeniden çıkarıp Almanya yoluna düştüm. İbrahim Yıldırım, kaynak Muhabirce. Avusturya'ya ilk geldiğimde eşimin çalıştığı otobüs terminalinde bize 40 metrekarelik tek göz bir oda verdiler. Eşimle hemen gidip bir anten aldık. Patrondan izin alıp takacağız ama sabredemedik. Hava kararınca anteni pencereden dışarı çıkarıp denedik. Türk kanalı çıktığında yaşadığımız o mutluluğu asla anlatamam. Emine Tuncer. Babam izne gelen arkadaşıyla hediyeler göndermiş. Adamın dizinin dibine oturduğum, ayrılamıyorum. Annem, rahatsız etme amcanı diyor. Henüz 7 yaşındayım ve ne yapayım anne, babam gibi kokuyor diyebiliyorum. Baba kokusu sandığım şeyin aslında deri ceket kokusu olduğunu o yaşta bilemezdim ki. Nuran Durmuş. Lübeck civarındaki bazı Türk işçilerinin civardaki hayvanat bahçesine ait kanarya ve saka gibi ötücü kuşları yemeleri üzerine Hayvanları Koruma Derneği Türk işçiler için bir broşür yayınlatmış ve olayı mahkemeye aksettirmiştir. Lübeck'teki bu olaya Türk işçilerinin Almanya'da ötücü kuşların devlet himayesinde olduğunu bilmemeleri ve domuz etini yememelerinin sebep olduğu sanılmaktadır. 17 Ocak 1965 Milliyet Gazetesi. Bir yatakta ancak bir kişi yatar. Yatak içinde sigara içmek çok tehlikelidir ve içenden 5 Deutsche Mark hemen alınır. Dolaplara ve duvarlara bir şey yapıştırma. Bu iptidailiktir. Pencere perdelerini ellerinizi silip kurulamayınız. Aslanın yattığı yer temiz bulunduğu gibi sen de yattığın yeri ve odanı temiz bulundur. Türk işçiler için pansiyon ve yurt kuralları. 1970 Duisburg. Bu andan itibaren hasta olan her Türk'ün hasta olduğu gün fabrikaya telefonla veya bizzat gelerek bildirmesi şarttır. Hasta olan şahsın fabrikayı aradığında Ich ben Zeek demesi kafidir. Türk işçiler için izin prosedürü. 1965 Hollanda aktaran diaspora Türk. Dedem 1960'ların başında Münih'e işçi olarak gitmiş. Gittiğinde savaşın izleri Münih'te hala net olarak görülebiliyormuş. Binalardaki kurşun izleri bile duruyormuş. Dedemin işi elektrik direği dikmekmiş. Uzun yıllar bu işi yapınca Kayseri'deki köyüne gittiğinde oraya da bir televizyon alıcısı dikmiş. Köy halkı uzun zaman o alıcı sayesinde televizyon yayınına ulaşmış. Dedemin çalıştığı bölgede konaklama imkanları kısıtlı olduğundan eski tren vagonlarında yatıp kalkıyorlarmış. O sıralar babam Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde mimarlık bölümünde okuyormuş. Birkaç kere babasını ziyaret etmek istemiş ama dedem müsaade etmemiş. Özellikle 1972 Münih Olimpiyatlarını görmek istemiş babam ama muhtemelen dedem işçi olarak yaşadığı şartları üniversite öğrencisi olan babamın görmesini istemediğinden buna asla izin vermemiş. Gönderen Osman Güngör, yayına hazırlayan Merve Genç, Diaspora Türk. Viyana doğumlu genç bir müzisyen olan Petra Nashmanova, Kreuzberg'de tanıştığı sazın ve türkülerin peşinden gitmiş. Önce saz çalmayı, ardından da Aşık Veysel'in türkülerini daha iyi anlayabilmek için Türkçe'yi öğrenmiş. Onun bu tutkusu 6 ülkede çekimleri gerçekleştirilen ve premieri İstanbul'da yapılacak olan bir belgeselin de ilham kaynağı olmuş. Petra, Aşık Veysel'in çocuklarına ve torunlarına misafir olduğunda onun bir türküsünü çalıp söylemiş, türkü bittiğinde torunu duygularını şu sözlerle dile getirmiş. Aşık Veysel'in torunu olmak için kan bağı olması gerekmiyor demek ki. Belki az önce siz benden daha çok Aşık Veysel'in torunuydunuz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM'de 11. Peron yolculuğumuz yaklaşık 10 dakika önce başladı. Sizinle canlı yayında derlediğimiz gurbet hikayelerini, gurbet öykülerini, gurbet alıntılarını paylaştık. Bu paylaşımlarımızda ağırlıklı olarak Diaspora Türk'ten yararlandık. Sevgili Gökhan Duman'a da bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Hatırlayanlar çıkacaktır. İlk programlarda Gökhan'ı stüdyoda da ağırladık. İlerleyen programlarda bu yine sanıyorum mümkün olacak. Biz kimiz derseniz programın hazırlanmasında katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Ayhan Taşçı ve göç kültürüyle, göç sanatlarıyla, göç müzikleriyle birikimlerinden yararlandığımız sevgili Özkan Pekesen ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, 11. Peron ekibi olarak bir cuma gününde daha sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Alıntıların en sonunda hatırlayacaksınız Pedro Nashmanova diye bir hanımefendiden söz etmiştik ve Aşık Veysel'le ilgili yaşanmışlığı paylaşmıştık. Şimdi sizlere o sesi dinleteceğiz. Hemen ardından Özkan Pekesen'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda da yine çok kıymetli bir isimle de telefon bağlantısı yapacağız. O isimle ilgili ipuçlarını da Özkan'la sohbetimizde vereceğim ben. Şimdilik müzik diyelim.
Çiğdem der ki ben alayım, il başına belayım. var mı, çiçek var mı? Çayır çimen doldu dağlar, yarın bu derden de ağlar, ben de ağlar.
Özkan, ne diyorsun bu sese, bu yoruma, bu Türkçedeki selisliğe? Yani neredeyse hiç lehçe yok, ağız yok, şive yok. Bir Türk vatandaşı gibi söylüyor.
Şimdi hemen söyleyelim. Petra Nachmanova bir Polonya asıllı, evet, bir Alman sanatçı. O kadar enteresan, ama o kadar enteresan bir kişilik ki 8 ayrı dili tıpkı Türkçe'ye olan hakimiyeti gibi konuştuğu söyleniyor. Yani Türkçe, yani şeye gidiyor mesela, Sivas'a gidiliyor. Sivas'ta kendisi dinleniyor. Sivaslar aynen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bizden biri. Ve birçok şarkısını, parçasını ya da türküsü, adı her neyse, dinlediğim zaman gerçekten o yörenin şivesini veriyor. Yani bir Polonyalı'nın Ege şivesiyle, efendim Doğu Anadolu şivesiyle,
İç Anadolu ağzıyla
türküyü söylemesi son derece ilginç. Kendisine bir şey yöneltiliyor. Hani bağlama nereden, işte Berlin'desiniz, Polonya'sınız.
Evet.
O da bu soruyu büyük bir tepkiyle karşılıyor. O da çok enteresan. Diyor ki bu kadar harika bir saza benim ilgi duymuş olmamı sizin garipsemeniz de
benim
garibime gitti diyor. Çünkü diyor şey var, bir bilgi vermiş son derece önemli. 2013 yılında Almanya'da yılın enstrümanı seçilmiş bağlama. Sadece yalnız diyor biraz gölgede kalıyor. Temel sebebi şu, hani göçmen bizim işçilerimiz falan kendi içinde biraz bu işi yaşıyorlar. Tabii ki Almanya'nın genel kültürüne yayılmıyor, fakat o kadar ses getirdi ki diyor şey yaptığımız parçalar. Dolayısıyla 2013 yılında biz damga vurduk diyor.
Şimdi Zafer abi de muhtemelen hatta bizi dinliyordur diye tahmin ediyorum. Zafer abi merhabalar, sevgiler, selamlar,
merhabalar,
saygılar.
Murat'tayım. Nasılsınız?
İyiyiz, iyiyiz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Bilmiyorum, çok siz de iyi. Petra'yı dinleyebildiniz herhalde değil mi telefon hattında?
Tabii bir kısa bir bölümünü dinleyemedim. Çok güzeldi sunum şekliniz.
Yıllarınız sizin de müzikle geçtiği için Zafer abi, benim önümde Özkan kısaca notlar da çıkarmış. 1980 yılında TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda göreve başlıyorsunuz. Evet. Öncesinde öğretmen okulunda müzik öğretmenliğiniz var. Ankara Radyosu'nda bir marka olan TRT bir marka, TRT'nin içinde bir başka marka da biliyorsunuz Ankara Radyosu. 35 yıl boyunca hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz. Besteleriniz var, Moğollarla, Barış Manço'yla, Alpay'la çalışmalarınız var. Ardından ilahilerle ilgili çok emek verdiğiniz bir başka kalıcı çalışma var. 2015 yılında emekliliğiniz var, ama klasiktir ve doğrudur bence sanatçılığın, öğretmenliğin emekliliği olmuyor. Yayıncılığın emekliliği olmuyor diye düşünüyorum. Neler söylersiniz abi? Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
Şimdi sanatçılık bir ayrı bir yapıdır. Yani sanatçı dediğimiz zaman bu içerisinde tiyatro da var, resim de var, romantizm de var, realizm de var sanat yapısında. Ama en azından bir hümanist yapı vardır sanatçıda. Yani bugün işçi sorunlarından bahsediyorsunuz veya oradaki yakınımları anlattınız. Şimdi bunları dahi sanatçılar gözlemlerler. Bakarlar. Oradaki yapıları kritik edebilirler. Ama tabii uzmanlık ayrı bir konudur. Detaylı araştırılması gerekir. Ben müzik olarak baktığım zaman tabii dünya müzikleri üzerinde çeşitli fikirlerim var. Şimdi bizim yöresel müziklerde bağlamanın etkileri Almanya'da işte 2014'te
saz. Abi bir yayıncı refleksiyle düzelteceğim, 2013 dedi Özkan. Yani bir yılın pazarlığını yapmayalım ama ben duramam, mutlaka düzeltirim.
Evet, 2013 dedi, evet. Doğru. Şimdi bakıldığı zaman tabii o bağlama çok güzel bir sazımız bizim.
Kesinlikle.
Yöresel bir saz. Şimdi bunu Arif Sağ'ın bir senfoni orkestrasıyla sunumları da var.
Evet.
Bakıldığı zaman bu örnekler de var. Şimdi eğer siz dışarıda Avrupa toplumuyla entegre olmak istiyorsanız, otantikliğe ben karşı değilim. Ama En azından ilk başta bunlarla uyum yaparken onların sazlarının da kullanıldığı, hı hı, bir yapı içerisinde sergilenmesi lazım.
Yani bir bizim senteze mesela gidilmesi gerekiyor diyorsunuz değil mi,
tabii,
Zafer?
Tabii. Bizim çok sesli koronun da yapısı budur.
Çok doğru.
Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük dehamızın müzisyenleri ilk önce yurt dışına gönderip orada eğitim aldırıp daha sonra Türkiye'ye getirip burada klasik müziğin gelişimini sağlaması, özellikle İkinci Dünya Harbi sırasında gelen
Nazilerden kaçan Almanların değil mi?
Evet. Alman hocalarımızın burada gelişme yaptıkları, müziğe yaptıkları katkıları göz ardı etmemek lazım. Eğer bugün bizim çok iyi yetişmiş müzisyenlerimiz varsa Avrupa'da bizi, hı, gururla temsil eden, hı, eğer senfoni gibi, opera gibi yapılarımız da aynı şekilde bizi yurt dışında, yurt içinde çok iyi temsil edebiliyorlarsa, bütün buradan gelen katkılarla bunlar oluştu. Bugün çok sesli koronun bile yaptığı bu gelişim, bu atılım, batıyla entegreyi sağlayabilmek, yani gelişmişliğin özelliği budur. Bir de çok sesliliği şöyle görmek lazım. Hı hı. Bir piyanoyu düşünün. Hı hı. Okulda rahmetlik oldu şimdi bir hocamız vardı. Nurhan Cangal. Hı hı. Teori hocamızdı. Bir tane do sesine bastı. Bu do sesine bastığı zaman bize şunu söyledi. Bakın çocuklar dedi. Eğer kulağın yaratılışı belirli bir süzme özelliğine sahip olmasaydı dedi, bu do sesini nasıl duyardınız dedik. Baslarda bir do sesiydi o. Hı hı. Her iki koluyu da piyanon tuşlarına şöyle bir vurdu. Hı hı. Dedi ki böyle bir şekilde duyacaktık. Yani bugün tek sesi duyduğumuz zaman biz zannetmeyelim ki o bir sestir. Bir sürü ses var. Şimdi mekanik ölçüm aletleriyle bakıldığı zaman bakıyoruz o sesin içerisinde daha bizim duyamadığımız bir sürü sesler var. Yani bunların entegre olmasıyla beraber tek seslilik de ortaya çıkıyor. Şimdi onun için bizim ne yapmamız lazım? Ne uğraşı veriyoruz? Biz verdiğimiz uğraş şu. Bütün sanat kesimi de bunu yapıyor. İnsanlar da buna uğraşıyor. Biz insanız. Biz bu dünyanın en iyi düşünen varlığıyız. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizin yaşam şekillerine saygı duymamız lazım.
Sanatı, kültürü bu kadar kenarda tutmamamız lazım, değil mi?
Dil ayrılıkları, etnik yapılar filan, bunların bizi etkilememesi lazım. Bu dünya hepimizin, amaç budur. Burada da ortak olarak bütün bu ama şeyde tabii ki ayrı etnik yapılara sahip olmak, ayrı kültürleri barındırmak da dünya için bunlar da bir zenginliktir. İnsan üretmiştir. Çok güzel şeyler yaratmışlardır bu dünya için. Küçük küçük çiçekler de olsa çok güzel nüvelerdir. Aşık Veysel de bu ülkenin bir açan çok güzel bir çiçeğidir.
Biz Zafer abi Mart ayında yıl dönümünde, evet, ölüm yıl dönümünde yine bir vesileyle Aşık Veysel'i de andık bu programda. Hatta Gökhan da vardı, evet, Özkan da vardı. Siz çok tane tane, çok dolu dolu konuşuyorsunuz. Ama bu haftalık teşekkür edelim Zafer abi size. Çünkü bizim Özkan'la konuşacak yalnızca 10 dakikamız kaldı ve Özkan alacaklı gibi bana bakıyor. Ben bu değerli, tamam, katkınız için çok teşekkür edeyim. Bir de, evet, söz alalım bu yayında sizden. Bir programda, evet, stüdyoda sizi ağırlayalım. 35 dakikayı böyle uzun uzun bu konulara ayıralım. Uygun mudur Zafer abi sizin için de?
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyorum.
Oldu.
Çok
ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum.
Sağ olunuz, var olunuz. Selamlar, hürmetler. Sevgili dinleyiciler, Zafer Sağlıksever telefon hattındaydı. Biz Zafer abi diyoruz çünkü aynı koridorlarda çok yürüdük. Aynı, evet, stüdyolarda bulunduk. Tabii bizden daha kıdemli bir abimizdi. Aşık Veysel dedik, işte Petra'dan yola çıktık. Zafer abinin de söyledikleri önemli. Son 10 dakika hakikaten bir garip bir şey oluyor. Yani bu şu stüdyoya, şu programa dair girdiğimizde
Koşturuyor saniye. Sevgili dinciler, aslında Özkan'la zaman durur yani. Hani ben 5 dakika dinlemeye tahammül edemem Özkan'ı diye kötü bir şaka yapayım.
Her şakanın bir gerçeklik tarafı var.
O işin latifesi.
Petra'dan söz ediyorduk. İsterseniz biraz daha devam edelim. Kendisi bu bağlama sazıyla ilgili o kadar üst seviyeye geliyor ki bir virtüöz haline dönüşüyor. Daha sonrasında bütün dünyaya tanıtılması gerektiğine inanıyor. Ve devamında adı Saz olan bir belgesel çekmeye karar veriyor. Ve tabii ki Fransız, işte farklı ülkelerden başta Fransa olmak üzere arkadaşları var. Birçok ülkeyi geziyorlar. Özellikle 8 ülke üzerinde durmuşlar burada. İşte Bosna, Arnavutluk, Bulgaristan, işte İran, bu tip ülkelere gidiyorlar. Çünkü bağlamanın versiyonları var. Orada da farklı tipte. Bir kere bütün Anadolu'yu baştan aşağıya geziyorlar. Mesela Tunceli'ye gitmişler, Erzurum'a gitmişler, Kars'a gitmişler. Bütün buralardaki o halk ozanlarının bestelerini, mesela Aşık Veysel'in bizatihi torunuyla karşı karşıya gelmiş.
Evet, okuduk ya, evet.
Uzun uzadıya sohbetleri
belki
var.
Belki siz daha çok torunusunuz diyor. Torunu da çok veciz bir
çok
şey söylüyor.
Çok da güzel şeyler söylemiş. Yani. Evet, işte bu halk ozanlarımızın niteliği hakkında ne düşündüğünü sordukları zaman da şöyle bir şey söylemiş. Bu gerçekten beni çok etkiledi diyor ki bize, kendisi bir sanatçı olarak. Bir kere şunu çok iyi bilin. İnanılmaz bir coğrafyada yaşıyorsunuz diyor. Yani her anlamda işte bu için içerisinde yeşili var, efendim kültürü var.
Denizi var, değil mi?
Ve mesela diyor bu hiçbir yerde görünmeyen bir şeydir. Çünkü dışarıda diyor şöyle şeyler söyleniyor. Ya işte rahatlıkla İran'a gidebiliyor musunuz? Rahatlıkla Türkiye'ye gidebiliyor musunuz? Türkiye'ye gelen insan diyor o kadar rahat dolaşıyor ki şu misafirperverlik meselesi diyor. O kadar ama o kadar önemli bir şey.
Bir
diyor.
Efsane ama doğru bir efsane, değil mi?
Ya bence kesinlikle biz bile bunu farklı bir coğrafyaya gittiğimiz zaman, mesela başka bir ile gittiğimiz zaman, hatta geçenlerden bir Adana'ya gitme durumum oldu. Hı-hı. Yani bir taksi şoförüyle birlikteydim. O kadar güzel zaman geçirdim ki bu Portakal Çiçeği Festivali dolayısıyla oradaydım. Dolayısıyla bunu bir kere daha bütün bu 2019'a geldik. Sanki böyle şeyler kayboluyormuş gibi görsek de yeniden orada hissetmek. İnsanı gerçekten
yani durum
çok...
aslında o kadar da abartıldığı kadar vahim değil. Yani insanımızın temel değerleri duruyor hala.
Ben mesela o taksi içerisinde geçirdiğim 5 dakikada inanılmaz mutlu oldum. Çünkü gerçekten samimi bir konuşma vardı. Öyle zannediyorum ki, bundan eminim zaten. Petra da aynı şeyi söylüyor. Evet. İşte bu Anadolu coğrafyasında gezdiği zaman bunu çok derinden hissetmiş, bize bir daha hatırlatıyor. Ve son bir şey söylüyor, diyor ki kültürünüz ve özellikle türkülerdeki sözler diyor, Batı felsefesiyle yarışacak, hatta çok daha üst seviyede diyor.
Yani yarışmaz, açık ara fark atarak tabii
kendi,
gider yani.
Kendi yorumu bunu da söylemesi çok
tabii,
büyük bir
önemli,
olgunluk.
Tabii.
Ben diyor her türkünün sözünü bir kez daha okuduktan sonra tekrar bağlamaya
başladım. Şimdi sen bu cümleyi kurunca geldi büyük mütefekkir, entelektüel, Türk düşünce hayatının marka isimlerinden sevgiyle saygıyla yad edelim. Cemil Meriç'i yad etme yani. Işık doğudan yükselir vecizesini bir kere daha içini doldura doldura defalarca anlatmıştır.
Yani Cemil Meriç neler söylememiş ki aslına bakarsan da.
Şimdi az önce Zafer abi senin girişteki cümlenden yola çıkarak önemli bir şey söyledi. O konuda da fikrini almak istiyorum, görüşlerini. Bağlama özellikle işte Batı'da, Almanya'da tabii ki öne çıkıyor dedi ama sanki biraz dar ölçekli. Bunu sen de vurguladın. Hani diğer enstrümanlarla, diğer kültürlerle bir senteze ulaşsa çok çok daha öne çıkabilir. Tarihte bunu yapanlar da oldu dedi. Ama ben Zafer abinin o cümlesinden çok daha iyisinin hala yapılabileceği umudunu taşıdığını ve bu konuda biraz bizim ihmalimizin olduğu sonucunda çıkardım. Bilmiyorum, yanlış bir yorum yaptım.
Yani öyle denilebilir. Şimdi yine Petra'dan örnek vereyim. Mesela bağlamayı görüyor. Bir Almanya'da bir sokakta görüyor. Hatta orada sokakta hani böyle birileri müzik yapar ve onlara para verir falan. Orada görüyor, orada tanıyor. Fakat diyor sesini çok beğendikten sonra enstrümanı elime aldığım zaman diyor tamamen diyor iyice şok oldum. Çünkü çıkardığı sesler, bir de bunun bir tarihi var diyor. Zaten belgesele götüren kendisini bu. Her yerde, her kültürde bambaşka bir şekle bürünüyor. Yani çok yüzlü bir şey enstrüman. İşte İran'da bambaşka türlü bir teline basılıyor efendim. Başka bir yerde başka bir türlü.
Hatırlasana Özay Gönlüm, Özay abi rahmetliyi de ölüm yıl dönümünde anarken onun da yareni vardı. 3 bağlama hadi.
İşte o kadar çok örnek var ki hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Özay Gönlüm bambaşka bir şey getiriyor bağlamaya. Bambaşka bir nasıl söyleyeyim. yorum getiriyor. İşte Orhan Gencebay bağlaması mesela son derece ünlüdür ki bir parçasına girene kadar neredeyse hani şarkının sözleri girene kadar 4 dakikalık bir senfoni orkestrası dinlersiniz neredeyse. İşte Arif Sağ'dan bahsetti Zafer abi. Arif Sağ ki zaten bu işin uzmanlarından bir tanesidir. Yani bağlama sahibinde de sahibinin elinde de başka bir dil kazanıyor.
Çok doğru bir şey.
Yani şeyi var, Nasrettin Hoca fıkrası vardır yani notalara
arıyorum gibi. Siz bunu beğenin.
Şimdi herkes farklı notaları arıyor gerçekten. Nota aynı, Zafer abinin bahsettiği gibi çok Do doğru, aynı ama doğru. Arif Sağ'ın elinde Do galiba biraz farklı çıkıyor. Ya da Orhan Gencebay'da farklı
R
çıkıyor.
Farklı çıkıyor evet.
İşte o onun fizyonomisini yansıtıyor anladığım kadarıyla. Kendi kültürünü, kendi sevgisini mi?
Tabii.
Kimi hatta ozanlar şundan da bahseder. Yani saz sizi tanır gibi diyecek kadar... Yani artık ileri giden demeyeyim de emin oldukları bazı cümleler de kuruyorlar. Dolayısıyla sadece bağlama deyip geçmemek, hatta kalk tabiri vardır. Hani bağlamayı yaptın geldin falan derler. Yani o kadar güzel konuştun ki karşıdaki kişiyi bağladın. Bağlamanın sesinin o kadar bağlayıcı olduğu, bakın hep bağlamadan bahsediyoruz.
Doğru, tabii.
Geçenlerde şeyden de bahsettik ya, Cem Karaca'dan hani bağlamayı dinlemiş ve o da ona bağlanmış, o da ona bağlanmış gibi bir şey yapmıştık, benzetme. Yani sazın gerçekten çok etkileyici oldu. Hangi kültürlü olursa olsun, özellikle Anadolu coğrafyasında ve yakın coğrafyalarda çok beğenilen, çok ilgi duyan ve çalmaya, o işte uğraşmaya çalışan çok
şimdi
insan var.
Şimdi bu programda girişte tabii yine insanlarımızın o gitme sürecinde yaşadıklarını konuştuk. İşte acı kayıplar, 9 yıldır diyor babamı 9 kere ya gördüm ya görmedim, 9 anım var diyor işte alıntılardan.
Evet.
Biraz böyle müziğe döndük ki bu programda ama bunun nedenini de dinleyicilerimize açıklayalım. Çünkü kültürler arası bir geçiş var ve bizim insanlarımız gene ilk programlardaki Max Frisch'e geri dönelim. Ne diyor Max Frisch 1960'larda? Biz Almanya'ya işçi bekledik, işçi gönderecekler sandık ama oradan buraya insan geldi diyor. İşte insan nasıl geliyor gidiyor? Kültürüyle, yaşanmışlıklarıyla, müziğiyle, sanatıyla geliyor.
İyice özetlersek işte bu bağlamayla geliyor. Yani söylemek istediğimiz de deminden beri buydu. Biraz da sen bunu hatırlattın anladığım kadarıyla. Yani ortaya öyle bir şey koyuyor ki yılın enstrümanı seçiliyor. İşte o zaman da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Evet burada birileri var ama bunlar çok ciddi bir kültür. Tamam bizde bir kültür var. İşte bilinen Alman şeyleri, düşünürleri saymayayım şimdi
tabii
burada.
Ki.
Bu böyle bir kültür var ama karşımızda da hani aşık atmak bir yana neredeyse çok daha üstte, çok daha hümanist, çok daha insan kökenli.
Tarihsel katmanları çok daha derin
bir
olan.
Bir kültür var ve böyle bir enstrümanları var. Hangi coğrafyadan olursanız olun, işte derler ya gönlünüzdeki o sazı, o şeyi teli titretebilen bir insan topluluğu var. Yani sadece Siemens'in makinesinde düğmeyi çeviren insanlar değil onlar.
Vidaları sıkan insanlar değil.
Yani
değil mi?
Aşık olan. Evet. Birilerini seven, çocukları olan, çocukları
onları özleyen değil mi? Gelecek... Annelerinin, babalarının bayramda elini öpmek isteyen
hatta
insanlar.
Bambaşka Almanca ya da İngilizce çevirisi olmayan duyguları olan insanlar.
Özkan, süre bitti.
Öyle mi?
Evet.
Yine uçtuk.
11. perona vasıl olduk. Sevgili dinleyiciler, programın hazırlanmasında emekleri olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Ayhan Taşçı. Sevgili Özkan Pekesen, telefon hattında bağlantı yaptığımız Zafer abimiz Zafer Sağlıksever. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar,
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.